Adada hayat kurmak istesen bile VR gözlüğü kesinlikle tercih edeceğimi düşünmüyorum. Arkadaşlık kursu diye bir robot benim o anlamda işime yaramaz. Benim aklıma bu gelmezdi. Yani adadan çıkmama yaramaz. Ama 3 boyutlu yazısıyla çok işime yarar. Ağaçsız bir adaya düşmek en büyük kabusum olurdu benim yani. Suyun ilk bulunduğu ana hazneden çıkan buharı yakalayıp o buharı damlalar halinde tekrardan başka bir hazneye akıtacak. Çok basit. Halbuki 3 deliğine de birer tane sarmaşık böyle gibi bitkiyi koyup onu kullanarak önce soyuyorlar dış çevrelerini. Ondan sonra da onu iki uçtan çevire çevire bir ip oluşturuyorlar. İp yapma aleti düşün. Bunun gibi çok temel aletler var. Çok hızlı 3 boyutlu yüzden bahsedeceğim. Ama böyle çok atlar kaçar patlar egzersizlere girmemek lazım. Sakatlığın bedeli doğada çok daha yüksek. VR, remote AR gibi, artırılmış gerçeklik gibi daha çok. Yani şu an o bulunduğum ada gerçekliğine eklenen bir modül, bir yere apayrı bir yere gitmek. İnsan varsa odaklanma konusunda şunu deneyebilir, bir müzik orucu denemesini isterim herhangi bir gençten.
Gelecek sohbetlerinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Sarp, öncelikle naber, nasılsın, neredesin, ne yapıyorsun?
Top gibiyim. Sesim İngiliz artiklet boksörü Frank Bruno'ya dönüşmüş durumda tamamen. Pazar gününden beri ikinci ergenliğime girdim. İkinci rönesans da var. İkinci ergenlik de var bu hayatta demek ki. İlginç bir değişim yaşıyorum. Pazar günü rol yaptık. Yaptığımız rolde genç bir ejderi rolünü oynuyorum o hikayede. Şöyle bir tezat var. Hani ejder olunca böyle bas, gırtlaktan bir ses. Ama hani onun da genç, hatta gençten de öte bebek neredeyse olduğunu belirtmek için gereksiz bir tiz koyma çabam oluyor. İkisi bir arada olunca da netice böyle oluyor. Sesimi patlatmış durumdayım.
Bundan sonra temel sorumuz şu olacak. Issız adaya düştün. Yanına hangisini alın? Bir VR gözlük mü? Yani sonra bir şekilde seti mi? Soyutlu yazıcı mı? Yoksa arkadaşla kurabilen minik yazı robot?
Şimdi bu adaya düşme sorularında genellikle bir insanlarda cevabına göre aslında niyet de belli etme durumu var. Yani hani niyet adada hayat kurup orada hayatta kalmak mı? Yoksa niyet adadan bir an önce çıkmak mı? Bu aslında ucu açık bir soru oluyor bu yüzden. Yani benim amacım elbette hani günümüzden bahsettiğimizi varsaydığımız şekilde adadan çıkmak olur. Yani adada yeniden bir medeniyet kurmak gibi hayalim olmazdı. Bu nedenle adada zaten hani adada hayat kurmak istesen bile VR gözlüğü kesinlikle tercih edeceğimi düşünmüyorum. Burada bir tek tartışma noktası arkadaşlık kuran robottu değil mi?
Evet.
Ama minik robot galiba değil mi?
Aynen. Ağır iş yaptıramayacak.
Ne kadar minik?
Yani masa robotu gibi düşün.
Mutfak robotu vardı da masa robotu ne abi?
Google Home falan düşün yani. Böyle Amazon, Alexa falan.
Ha, hareket bile etmiyor mu yani bu?
Hareket etsin tamam ama bir sana fiziki katkısı olmayacak aslında. Daha çok zihinsel.
Ağaca yani tırman şuradaki şeyleri bana... Ya ağaca tırmanabiliyor mu mesela? O kadar bile yapabiliyor mu?
O kadar yapamaz.
Yapamıyor. Sadece hatta düz böyle şey, düz asfalt yol olmayan yerde bile yürüyemiyordur Allah bilir değil mi?
Biraz az uzanabilir evet. Biraz.
Arkadaşlık kuruyor böyle değil mi?
Ya işte şey gibi düşün. Wilson top var diye voleybol topu. Onun gerçekten karşılık verebileni gibi düşün.
Karşılık verebilir. Kapa çeneni rahatsız. yılda ayda bir adaya düşmüşüm. Bir sükunetli yalnız kalacağım. Onda da robotu alıp ne yapacağım? 3 boyutlu yazıcıda da yalnız bu arada şöyle bir gaf var. Filament konusu ve elektrik konusu hakkında ne düşünüyorsunuz saygıdeğer sunucumuz?
Hepsinin böyle şeyleri, teknik desteği sürekli sağlanacak da bir şekilde.
Bir şekilde. Başka bir yerde kullanamadım ama sadece yazıcı kullandım ve elektrik ve ne bileyim uçaktan da filament kargosuyla beraber düşmüşüm değil mi? Öyle şey böyle.
Aynen.
O zaman 3 boyutlu yazıcıyı kesinlikle tercih ederim canım. Yani eğer sosyal olan eksiği yağdadaki hayvanlarla, bitkiyle bir şekilde çözebileceğime inanıyorum. Zaten karakter ve kişilik olarak da yalnızlığa karşı samimiyim, yakınım, seviyorum. Bazen çok seviyorum, bazen az seviyorum ama o konuda sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. Hani sırf arkadaşlık kursu diye bir robot benim o anlamda işime yaramaz. Adadan çıkmama yaramaz. Ama 3 boyutlu yazıcıyla çok işime yarar. Çoğu doğal malzemeden şekillendirerek yapmam gereken şeyi oradan üretebilirim. Tabii yine orada üretmem gereken modelleri bir şekilde yazıcıya tedarik edebildiğimi hayal ediyoruz. Yazıcı sadece yazıcı sınırsız filament elektrik ama basabileceği tek şey Ultimaker Bot'un baskı deneme robotu.
Çok güzel olur o da bence.
İşte
onun içine bir yapay zeka da atarsın.
Onlardan ev yapıyorsun. Tuğla niyetine aynı baskıdan sürekli 5000 tane aynı baskıdan alıp içindeki deneme baskısıyla kendime ev yapabiliyorsun.
Peki adaya düşmek deyince kafana tam olarak ne canlandı? Bir nasıl düşüyorsun? İşte gemiden mi, uçaktan mı, arkadaşlarla sırf şeye gittiğinizde, tatile gittiğinizde bir fantezi olarak ıssız bir adaya gidiyorsunuz ama arkadaşların hepsi ölüyor mu gibi bir şey var. Ve ada nasıl bir ada tam olarak böyle biraz daha iç açıcı mı yoksa daha böyle dark, daha insanı mutsuz eden bir havası mı var? Tam olarak heyecanlandık bana kafamda ve neye göre bu duyuyorsunuz?
Yani şöyle ilk aklımda canlanan korktuğum aslında korktuğum da geliyor aklıma. İlk anda aklıma korktuğum bir de istediğim geliyor. Düşme yolu da yani en aklıma yatan benim, ben karaya vurma olarak hayal ettim. Çünkü hani uçaktan düşme tabii ki muhakkak vardır hayatta kalanlar, uçak kazalarından hayatta kalmıyor ama bir şekilde denizden karaya vurma olarak hani ben hayal etmiştim. Allah korusun bir şekilde gemim batar artık ne olur nasıl olursa ya da uçak denize düşer oradan sonra sürüne sürüne. Hani karaya vurma olarak zaten adaya birileriyle düştüysem ve onların zaten cesetleri ya da vefat etmesi hani benim ağda zaman zarfım içinde olduysa onun psikolojik travması çok yüksek yani. O çok ayrı bir deneyim. Hani adaya düşmek var, bir de adaya böyle mezarlarla düşmek var. Burada ilk hayal ettiğim şey aslında olmasını istemediğim adaydı. Ada deyince insanlar hep böyle tropik, işte Hindistan cevizli, palmiye ağaçlı, kumsal sahili adaları hayal ediyorlar ya. Dünyada çok daha farklı hayal edilebilecek adalar var. Ege tarafına gidersen mesela Maki, kısa böyle hiç adam akıllı ağacın bile üstünde bitmediği adalar var. Yunan tarafında da var. Öyle bir adaya düşmek istemezdim açıkçası. Doğa şartlarına karşı hızlı korunak bulmak zor. Çünkü hiçbir şey yok altına girebileceğin. Güneşten de saklanamıyorsun. Yağmurdan da saklanamıyoruz. Rüzgar dedim arkasına geçeyim, taş olmayan adalar bile var. Öyle kurak yani görsel olarak ağaçsız bir adaya düşmek en büyük kabusum olurdu benim yani. Hani bayağı büyük bir kabus. Ama ağaçlı ve tropik bir yere düşmek de hayvan getiriyor yanında. Adalarda nasıl hayvanlar yaşıyor bilmiyorum. Filmdeki gördüklerimden de gerçek olduklarını hayal ederek konuşmayacağım şimdi. Adada bir kaplan yoktur eminim. Öyle bir ada yani hayalim mümkünse ağaçlı bir ada ki hayatı olan ama çok da böyle Avustralya gibi hani her beni ısıran böceğin muhtemelen 2 dakika sonra ölmeme sebep olmayacağı bir ada olsa çok güzel olur yani. Yazıcı da şu yüzden amacım çıkmak olduğu için uzun bir süre orada hayatta kalabilmem lazım. Uzun bir süre hayatta kalabilmek için de işte sığınaktan tut alete kadar birçok şey yapman gerekiyor. En basitinden uzun süredir kemik aletleri böyle inceleyen arkeologlar böyle 3 delikli bir kemik aleti inceliyorlardı. Ya ne yapıyorlar bunda? Tarak mıdır nedir bu? Halbuki 3 deliğine de birer tane sarmaşık böyle gibi bitkiyi koyup onu kullanarak önce soyuyorlar dış çevrelerini. Ondan sonra da onu iki uçtan çevire çevire bir ip oluşturuyorlar. İp yapma aletiymiş. Bunun gibi çok temel aletler var. Çok hızlı 3 boyutlu yüzden basabileceğim ve oradaki hayatımı çok konforunu arttıracak. Hayata kalma ihtimalini yükseltecek.
Peki ilk yapacağın şey ne olur? Düştün. Yanında 3 boyutlu yazıcın var. Biraz ben bu kadar küçük okumalar yaptım. Ben işte ilk iş olarak aslında SOS Help gibi şeyler, uçaklar ve gemiler için gemilere sinyal verebilecek şeyler yapılıyormuş ve işe yarayanlar da olmuş. Yani 2016'da falan böyle yazarak olan bir 3 kişilik bir grup olmuş. Uçak gördüğü için yardım çağırmış falan gibi. Senin orada ilk planın ne olur?
Hızlıca, mesela benim aklıma bu gelmezdi. Yani şu an düşsem, şu anki bilgimle düşsem aklıma ilk iş böyle bir hani mesaj bırakayım falan olmazdı. Biraz umutsuz baktım belki duruma. Dedim ki yani hani beni biri bulana kadar hayatta kalmaya daha böyle sanki hani odaklanmalı gibi geldi ama doğru evet bir an önce beni ifşa edecek, ortaya çıkaracak bir şey bir şekilde yapabilirsem oraya en azından orada pasif olarak bir SOS çağrısı olması güzel bir fikir. Yani bu konuda 3 boyutlu yazıcı benim hayal edildiğim bir şekilde çok yardımcı olmayabilir. Büyük bir şey olması lazım. Çünkü işte yanacak, tutacak, sahilde artık odunlarla SOS yazacak belki öyle bir şey yapılabilir. Ama dediğim gibi hani sen söylemesen aklıma gelecek ilk şey su olurdu. Su için ne yapabilirdi?
Evet. Ve okumalarda da gördüğüm kadarıyla genel olarak uzmanlar. Neyin uzmanları tam olarak bilmiyorum. Uzmanlar ilk olarak...
Araya düşen uzmanları.
Ayakları korumak çok önemli. İki, içilebilir su kaynağı bulmak. Bulamıyorsan da arıtacak bir sistem oluşturmak önemli diyorlar ki arıtacak sistem olarak da şeyi en kolay şey tavsiye ediyorlar. Pet şişe içine bir tenekeyle su koyarak işte buharlaşmasını sağlayıp tuz tenekenin içinde kalıyor. Su buharlaşıp tekrar pet şişe düşüyor gibi bir sistem var. Bunu sanırım şeyle çok kolay yapabilirsin. Böyle küçük bir şey olur, örnek olur. Belki Reis Pro Plus'la falan düşersen de o Reis Pro Plus'la.
Yo orada boyutu büyük olmasa bile sonuçta ihtiyacım olan şey suyun ilk bulunduğu ana hazneden çıkan buharı yakalayıp o buharı damlalar halinde tekrardan başka bir hazneye akıtacak çok basit bir parça. Yani bütün suyu taşıyan hazneyi basmama gerek yok. Onu bir şekilde başka yerden elde edebilirim. Ama esas zor olan hani o suyun buharının kontrollü bir şekilde çıktığı yerden tekrar damla olarak başka bir hazneye tuzsuz su olarak damıtıldığı hani o kısa kısmı halletmek. Orada dış boyut yazısı hayli yeterli olur. Yani 15-15 baskalını bile olsa bayağı büyük bir geçiş parçası yapar. 2-3 hazneden de güzel miktarda su çıkar bence. Çok sıcak daha da hayal ettim. Neden bilmiyorum ama.
Yani biz öyle hayal ediyoruz. Güneş vuruyor. Gündüzleri yeterince sıcak. Akşamları yeterince serin. Üşütmeyecek. İstanbul şartları gibi değil kesinlikle.
Karlı bir adada zaten asla hiç böyle işe yaramaz çünkü. Baskı sürekli kalkar. Evet. O kadar soğukta. o kadar soğukta. Aslında böyle bir yazıcı reklamı yapılabilir değil mi? Şey, adaya düşmüşsün, karlı bir adaya. Onda bile işte şey, baskı kalkmıyor değil mi? Böyle hani buz gibi ama bir şekilde patlamıyor baskı yani. Asla plate'den, plakadan kopmuyor yani, anladın mı? Çok iyi, çok iyi ısıtıyoruz falan. Adam böyle elini tutuyor baskıya falan, ısınıyor böyle. Oh, çok iyi falan.
Bir de aslında aynı. Pirit yapıştırıcı reklamı da olabilir.
O da olabilir, evet. Ama o zaman aletin hani aslında pritsiz basamadığı iması ortada var ya, o marka olarak herhangi bir yazı markası bulursun. Ben bilemem.
Orada sıradan 3 boyutlu yazıcı markası diye bir yazıcı olacak ve pritimiz aslında yardıma koşacak orada. Adaya düştüysen yanına alacağın ilk şey 3 boyutlu yazıcı değil, prit umalı gibi. Peki düştün, help yazmayı düşünüyordun ama sanırım yazacaksın şu an birazcık akıllandığın gibi. 3 boyutlu yazıcın da var. Suyu arıtmak için bir şey oluşturdun. Okey. Ama bundan sonra işte uzun vadeli de kalabilirsin. 2 güne de kurtulabilirsin. O yüzden aslında barınacağın bir yer oluşturman gerekiyor. Nasıl bir yol izlersin? Daha önce hiç düşündüğünü bilmiyorum. Fakat senaryosunu. Düşündüysen sen de bir şeyler oluşturmuşsun.
Yani çok ciddi bir kafaya olmadım ama oluşturabilecek. Yani bu tür şeylerdeki en işe yarar durum tabii neyle düştüğün önemli bir soru işareti ama sonuçta tepene koyduğun şeyin güneşi ve suyu ve temassiz karşılaşılan faktörü geçirmiyor olması lazım. Öyle müthiş bir maş parçası ve benzeri hani fabrik malzemeyle adaya düşmediğini hayal edersen de çevrede bulabileceğin geniş yapraklı bitki örtüsünden faydalanarak bir tür sana çatı oluşturman ve veya iki ağaç arasına gelebileceğin it ve benzeri şeyleri üzerine koyarak bir şekilde bir gölgelik ve yağmurluk oluşturman gerekiyor. Temel başlangıç bu olurdu. Yani çok komplike düşünürler. Duvarlara falan girmeden önce. Rüyamın tadım bu olur. Yani güneşten ve yağmurdan hızlıca korumak. Bunu yapacağım yerin şey olması gerekiyor. Yağmur sadece gökten gelen bir faktör değil. Çadır atan herkes bilir. Yağmur aynı zamanda yerde de akmaya devam ediyor. Çadırın etrafında nasıl hani eğer belli bir miktarda açılı toprak koyduktan sonra hendek açıyorsan su işte çadıra gelmeden bir miktar etrafından dolansın diye. Bu korunaklı alanı seçtiğin coğrafyanın toprak eğimi de önemli. Hedef de önemli. Bunları değerlendirmek gerekiyor tabii. Burada 3 boyutlu yazıcı belki de şey olarak faktör görmeyebilir. Ana yapı malzemesi üretebilecek bir hız veya şeyi olmayacak boyutu dediğim gibi ama işte o ipleri ağaca bağlayan parçalardan gergi parçası, kilit noktalarda gerekli şeyler aslında daha zor bulunuyor. Yani ormana çıkınca da anlıyorsun. Hani, bunu şuradan şuraya tutursam aslında şöyle bir şey yapabilirim. Neyle tutturacağım? Yani anladın mı? Hani matkap gibi bilmem ne olmadığı zaman yok bilmem ne yapıştı. Bu şey değil yani. Hani her şeyi birbirine zımbalayabileceğim bir ortam değil sonuçta. O yüzden o bir şeyleri bağlama, bir şeyleri etme, tutturma konusu geldiği zaman kilit üretim, işte ip yapma parçası gibi veya iki ip arasında bir tane halka koyabilmek bile büyük bir şey haline geliyor. Mesela düşün, iki ip arasında bir halka koyup oraya üçüncü bir ip bağlamak istiyorsun. Neyi ne koyacaksın? Anladın mı? Hani yani basit ufak parçalar var. Çoğu kamp veya hayatta kalma veya inşaat mimaride kullanılan. Bunları taklit edebilecek parçalar üretmek çok rahat.
Bir dübel gerekebilir her an. Ve nereden bulacaksın? Yani
kelepçe benzeri şeyler. Yani hani çok basit, işleri çok kolaylaştıran ama çok basit aslında. Ama bir sürü ufak parça var. Bunlar çok faydalı olabilecek şeyler.
Okay, güzel. Evimizde küçük boyutlarda küçük parçalar üreterek yapıp işte atıyorum büyük odun parçalarını da çatı yaparken büyük boyutlu yazıcıyla ürettiğim şeyi ne deniyor ona? Köşe parça, L parça olarak kullandık. Evimizin temel olarak evimizi oluşturduk. Bundan sonra günlerin nasıl geçecek?
Şeye girişir miydim? Açıkçası çok emin değilim. Hani o her filmde olan kendi salonu yapıp öyle uzaklara doğru gitme durumu oluyor ya.
Evet.
Ya nerede olduğumu bilmiyorum. Belki en yakına da imkansız ulaşmak falan öyle şey yapacağımı sanmıyorum açıkçası yani hani kendine sal yap ve açıl çok mantıklı gelmiyor romantik olsa da o yüzden asla öyle bir şey girişir miydim bilmiyorum muhtemelen girişmezdim yani o yüzden amacım tabii ki de SOS'lerin görünürlüğünü arttırmak için daha çok SOS yapmak olur ama bunlar hep günlük rutin kontroller ilk şey su ve sığınaktan sonra istikrarlı yemek kaynağı bu da tabii adanın boyutuna ve doğal hayatına göre değişik bir şey bu noktada 3 boyutlu yazıcıdan yardım çekmek ne avlanma açısından çok mümkün olmasa da şey açısından mümkün eğer yapacağım noktada bir tarım başlangıcı mevzu bahis olacaksa çimlendirme ve benzeri faaliyetlerde farklı yine farklı parçalar, ufak alanlar, farklı süzgeçler. Bunun gibi aslında yani çok basit kevgir, süzgeç bunlar kulağa basit geliyor ama elinizde ahşabı işleyecek metal aletler olmadığı zaman dremel veya benzeri gibi hadi yap bakalım kendine bir süzgeç. Yani o kadar elinle süzersin tabii ki her zaman parmaklarına ısınan ama nereye kadar yani? Çok böyle basit süzgeç gibi ince işçilik gerektiren ama günümüzde artık hani çok rahat aldığımız için nasıl aslında zor öğretildiğini unuttuğumuz şey var, alet var. Eski antik çağdaki insanlar aslında bizden daha kabiliyetsiz değildi. Muhtemelen el mahareti olarak çok daha yüksek bir ortalamadan bahsediyoruz. Benim ağzımda en azından öyle. Hatta zeka olarak da belki de şu anlamda daha yüksek bir zekadan bahsediyoruz. Biz hani öğretilenleri unuttuğumuz zaman yani bütün güncellemeleri bizden sildiğin zaman senden benden geriye kalan şey aslında çok kabiliyetli değil, mukavim de değil bedene. Aklen de çok şey anlamında kabiliyeti değil, yeni bilgiyi kendi kendine oluşturma olarak. Hepimiz çok ciddi bir eğitimden geçiyoruz günümüzdeki yetişkin dediğimiz çağa gelene kadar. Hem aileden, hem çevreden, hem işte eğitim sisteminden. Ve bunlar bizi sistemde çok belirgin, özelleşmiş bir eylemi gerçekleştirmeye hazırlıyor. Bunun üstüne bizim hayatta kalmamız ve hayat konforumuz için 1001 tane insanın 1001 sene uğraştığı bir sürü birikimin ürünü olan tasarımları kullanıyoruz. O yüzden hani o zamanki insanlar bunların hepsinden mahrum olduğu için çok daha aslında şey anlamında zekilerdi bence. Sorunu tamamen sıfırdan çözmek. Yani daha önce kimse o sorunu çözmeye çalışmamış. Daha önce kimse hiçbir şey yokken ortada 3 tane sarmaşıktan, hatta sarmaşığın bile ip yapacağını bilmiyor mesela. Bu bile benim öğrendiğim bir şey değil mi? Yani çizgi film sarmaşığı alıyor, ip yapıyor. Bunu bile öğrenmişim ben birinden. O bunu bile bilmiyor. Çizgi film görmedi yani, anladın mı? Hani şeyi bilmiyor yani. İpin neye yarandığını biliyorum ben çünkü. İp diye bir şeyin olduğu bir kültürde yetiştim. İpte ne yaparsın? Ağaçtan ağaca hamak gerersin, çadır yaparsın, bir şey yaparsın. Bunların hepsini ben görerek öğrendim. Onun düşünmesi gerekiyordu o çağdaki insanın. Benim neye ihtiyacım var? Yağmurdan korunmaya. Nasıl yaparım? Sıfırdan başlıyor. Hani ip mi? Paktifte hiçbir şey yok. Yani çok eskiden bahsediyoruz. Bu dönemdeki insanın o anlamdaki zekası bizimkini bence çok rahat, çok çok katlıyordu yani.
Buna şöyle bir örnek verebilirim. İşte ben senin kadar çok böyle üretimden anlayan ve nesneleri genel olarak manipüle edebileceğinin farkında olan bir insan değilim. O yüzden çok da şeyde değilim. İşte bilgisayarın başından çok ayrılan bir insan olmadığım için genel olarak güne kadar sorunları ya ev arkadaşlarım ya ailem çözdü ya da direkt parasını verip yaptırma yoluna falan gitti. Genel olarak şu sıralarda yeni eve çıktığım için sürekli yeni eşya alma, oraya yeni bir şey takma, şuraya yeni çivi çakma gibi durumlar oluyor ve sürekli farkındalık yaşıyorum. Aa böyle yapılabilir, böyle yapılabilir. Mesela bir masa aldım, ayakları birazcık kısa geldi bana ve masayı iade etmeyi düşündüm. Sonra arkadaşım biri şey dedi, bunu yükseltici alsana. Dedim, aa öyle bir şey mi varmış? Yani baktığın zaman altına bir brick koymak gerekiyor, bu kadar yani.
Hatta ben sana yükseltici bassana derdim mesela örnek yani olarak.
Ben evet, üstüne yazıcım olmadığı için basamam. Normalde aklıma gelebilir, aslında basılabilir ama...
Hemen işte, bir kumpas alacaksın, ölçüsünü alacaksın. 10 dakikaya 4 tane ayaklı kazır istediğin, milimetrik hatta istediğin ölçüye kadar.
Evet ya, keşke olsaydı çünkü bulmakta çok zorlandım ben bu şeyi, uygun ayağı. Hı. Hala da bulabilir miyim, bir tane geçici olarak aldım. Ama 3 boyut yazı gelince daha şık ve daha ölçüsel olarak uygun bir şey. Basacağım kesinlikle. Ona da...
Evet yani bu dediğin gibi önemli bir fark var. Burada hani insanlar film ve çizgi filmlerde işte tırnak içinde mağara adamı uga uga hani onu görünce bir gereksiz kibir zirvesine çıkabiliyoruz. Hani ne güzel çok katlı binalar yapıyoruz işte. Güzel kıyafetler giyiyorum hani ondan daha zekiyim. Daha zeki değiliz, sadece çok daha fazla şey öğretildi bize. Yani hani bu don atlet gömleği giymeyi de ben kendim akıl etmedim yani. Hani bir bana öğretti sonuçta. O insanların tek farkı öğretecek kimse yoktu.
Aynen öyle. Peki adaya tekrar dönersek, dedik evi yaptık, SOS yazdık, bahçe malzemeleri falan basabildim dedin. Evet. Genel olarak günü nasıl tahvil ediyorsun yani? Gün boyunca ne yapıyorsun uyandıktan sonra? İşte spor mu yapıyorsun yoksa boş boş yatarak mı geçiriyorsun, keşfe mi çıkıyorsun, yüzüyor musun? Adada senin için hayat nedir?
Açıkçası iklim şartları bunu çok etkileyecektir ama madem sıcak bir yani kabulle başladık, sıcak bir ada olacak.
Bu şekilde düşündüğün zaman egzersiz hem psikolojik olarak önemli yalnız olduğunu düşünürsek hem de fiziki işlerin olduğu bir alanda şey olarak da kuvvetli. Ama böyle çok atlar kaçar patlar egzersizlere girmemek lazım. Çünkü sakatlığın bedeli doğada çok daha yüksek. Mesela birçok hayvan çevrede gözlemlediğin zaman fiziki arbedeye girmemek için birçok şey evrim geçirmişler. Birçok farklı çözüm. Fiziki karşılaşmaya işte birbirini korkutmak için kanadını açıyor. Yok aslan kükrüyor. Anlatabiliyor muyum yani hani olayı fiziğe dökmeden önce bir şekilde karşı tarafın iradesini ve cesaretini kırarak tamamen fiziğe temas etmeden kavgaya fiziki şiddete dönmeden olayı psikolojik savaşta çözmenin birçok yolunu hayvanlar bir şekilde geliştiriyor. Bunu yapmaların sebebi de keyfi değil tabii ki de. Çünkü X bir aslan X bir başka hayvanla kavga etti. Ayağını burktu. Bir yeri bir tırnağını kırdı. Enfeksiyon kaptı bilmem ne. Bizim için bugün çok kolay gidiyorsun hastaneye. İş işte 2 gün izin veriyor. 1 gün izin veriyor. İyi bir iş yerinde iyileşene kadar izin veriyor. Hop rahatlıyorsun. Hayatta kalma mücadelesine geri dönüyorsun.
Doğal izin iyileşiyormuşuz gibi oluyor.
Yok yani hani şey işte istirahat etmen gerekiyor. Sakatsın bir şekilde işini yapamıyorsun. Hayatta kalma işlevini yerine getiremiyorsun yani. Bizim için iş bu. Hayatta kalma işlevi maaşa bağlı, paraya bağlı. Doğal hayatta böyle bir dünya yok. Ben şimdi orada yok kendim sağlığım için fiziki ve psikolojik egzersiz yapmalıyım deyip saçma sapan hareketler yaparsam ya da risk faktörü yüksek hareketler sakatlanırsam yani adada ölebilirim yani. Hani şakası yok yani. Hani bir yerimi kırmama bile gerek yok. Çok sağlam bir burkuk bile şişti mi ödemli bir burkuk. Özellikle ayakta falan mobiliteyi kilitleyecek. Her şeyi çok zorlaştıracak yani. çok çok zorlaştıracak. Birçok yaptığım şeyi belki yapamayacağım. O yüzden yüzmek benim için güzel olurdu. Tabii güneşin böyle faal olma saatlerde. Su izin veriyorsa ve suda böyle köpek balığı falan. Yani o böyle sığ suda çok derinleşmeden hani şöyle ne bileyim dizimden iki karış yukarıya kadar bir suda şöyle kurbağalama yüzerek egzersiz idame ettirebilirdim. Çünkü yüzme bence şey risk faktörü çok düşük olan ama katkısı bol olan bir egzersiz spor biçimi. Muhtemelen yüzerdim. Şınav yapardım. Squat'a bile girmezdim şimdi. Dizim falan bir şey olur. Hiç gerek yok.
Kramp giriyor.
Aynen.
Kendine 3 dakika içinde seni kapıyorlar.
Olur mu yani? Çok saçma değil mi yani hani egzersiz? Sen hiç böyle bir şey gördün mü doğa hayatta? Hayvanlar egzersiz yaparken sakatlandığı için zayıf düşüyor falan. Ama egzersiz bile yapmıyorlar. Genetikleri o şekilde evrilmiş yani. Hani olduğun egzersiz yapıyorlar ama zaten onu hayvanı hayat içinde bir egzersiz olmuş.
Peki 3 boyut yazıcı yerine diğer seçenekleri seçtiğin nasıl bir alternatif olur? Yani bu 3 boyut yazıcı birçok şeyde tool geliştirirken yardımcı oldu. Evet. Ama işte atıyorum Robinson Crusoe sanırım 1700'lerde mi 1500'lerde mi adaya düşmüş. Yine aynı şeyleri yapmış seninle yaklaşık olarak. 3 boyut yazıcı olmadan. Ama o da işte sonradan bir arkadaş bulmuş aslında. Sen belki arkadaş bulamayacaksın. O yüzden belki onun seçeneği, alternatifi minik robotumuz olabilirdi. Veya VR gözlük de aslında biraz daha o an akıl sağlığını koruyabileceğin farklı dünyaları açılabilirdin. Onlar seçsin nasıl bir hata hayatı tahayyül ediyordun. Çok mu değişiyor?
Çok değiştiriyor tabii canım. Yani VR'ı alırsam internete yani şöyle uydusal veya hani şu an günümüzde öngöremeyeceğim bir teknolojiyle VR beni bir şekilde başka insanlara bağlıyorsa SOS için çok güzel en hızlı çıkış yolu o aslında.
İnternet olacak.
Evet yani ya internet ya bir şekilde hani böyle şey yapsa VR tabii ki de şarjının da aynı hızda olduğu gibi nasıl sağlandığını bir şekilde hayal ederse hava çok hoş hızlıca birine bağlanıp tabii ama sorun da orada bitmiyor ki yani bağlansan neredeyimi tanımlamak da zor hani muhakkak aletin GPS'i vardır da hani Fikirtepe metrobüsü oradan geçerken bile navigasyon sapıtıyor yani hani Allah'ım.
Böyle şey olacak. İnternet olacak. Kapalı bir internet yani. Evet yine VR'da böyle sonsuz bir dünyaya ulaşacaksın. Ama genel olarak diğer insanlarla iletişim olmayacak.
Ha, o zaman
yani
yok.
VR'ın belki yapay zekayla bir alternatif şeylerle CPU karakterlerine ne deniyordu?
NPC evet.
Evet NPC'lerle aslında biraz dostluk kuracaksın. O da yapay zekanın zaten geliştiğini varsayıyoruz. VR'da çünkü gelişmiş biraz daha metaverse falan filan olmuş. O yüzden
açmam belki... Girmem bile. Yok. Tabii içindeki lensleri çıkarırım. Belki güneşi odaklayıp ateş yakmama yardımcı oluyorsa onu yaparım. Şeyde VR'ın kendisinde uyku gözlüğü olarak kullanırım güneşten korumak için.
Yani dijital heykel tıraş değil misin ya? Oturup bir şeyler çiz.
Ama işte oturup bir şeyler çizmek zaten her gün yaptığım şey. Şu an adadayım. Yani hani bir şekilde konfora bile ulaşsam. Değil mi? Velev ki ulaştım. Yani yazıcılı yazı. Konfora ulaştım. Yani biri beni bulana kadar ya da ben birinin beni bulmasını sağlayana kadar adada hayatta kalmaya oranla konforlu bir hayatı idame ettirebiliyorum ve bunu senelerce ettirebileceğim gibi gözüküyor diyelim. Yine girmem çünkü burada çok nadir bir deneyim var. Şundan bahsediyorsun değil mi? Başka dünyalara gitmek. Ben eğer zaten hayatta kalacağıma inanıyorsam bir şekilde tekrardan evime ulaşacağım ve evimde VR var. Benim için şu an başka dünya bu ada. Bu odaya bir daha gelemeyeceğim. Bu odaya VR'la da gelemeyeceğim. Gözlükle de gelemeyeceğim. Hiçbir şeyle gelemeyeceğim. Şu an bulunduğum bu ada ya ömrümün sonu olacak ya da ömrümde sadece bir kere bulunduğum bir alan olacak. O zaman bunun tadını çıkarmam lazım. Ama eve döndükten sonra iş değişir. O zaman ya o hayatta kaldığım alanla ilgili bir yere girip hatta o adayı, o deneyimi sanal gerçekliğe geçirmek çok ayrı bir yolculuk oluyor. Öyle bir şey de muhtemelen kesinlikle yapar.
Senin bu düşüncen çok sürdürülebilir gelmiyor bana. Çünkü işte atıyorum 2-3 gün, 5 gün, 10 gün. Zaten adadan döneceğim diye çok bir ara başvurmadım. Ama bir yerden sonra eğer bulamıyorlarsa seni, hala adadaysan artık oradaki hayatı kabulleneceksin. Ve oradaki hayat senin için monoton hale gelecek, rutin hale gelecek. Bu sefer VR sana çeşitlilik katacak. Ve biraz daha yaratıcılığını da aslında biraz denemen gerekiyor, bir şeyler denemen gerekiyor. Bence VR orada akıl sağlığını gayet çok da iyi kurtarır. Çözümdür bence ama tek benim korktuğum nokta böyle kafanda gözlükle ormanın ortasında oturmuşsun bir şeylerle uğraşıyorsun 2-3 saat.
Evet ben de onu diyecektim. Sen tek başına benle bir ormana gel. Pazarları çıkıyorum ya. Ormana gel tek başına. Gözünü kapat 2 saat yerde dur bakalım neler hissediyorsun. Ondan sonra tekrar konuşalım. Ondan sonra söyle bana bakalım VR gözlüğü takıyor musun takmıyor musun?
Evet ama korunaklı olan alan oluşturmuştuk ya. Gerçi 3 boyutlu yazıcı olmadan oluşturabilecek misin?
Ya ne korunaklı alanı günümüzdeki evde domuz kaçıyor. Orada benim yaptığım korunaklı olanı hangi hayvan şey yapar? Şeymiş, oyunlardaki bir taret koymuşum değil mi? Tarıyor böyle gelen yaklaşan canlılar falan. O kadar
O kadar oyunlarda bile kurduğun o işte hayatta kalmaları falan nasıl oluyorsa bir yerden sonra makine tüfek taletleri koyuyorsun kendi kendine koruyor falan ya. Orada bile bir şekilde bir şeyler içeri giriyor yani anlatabiliyor muyum? VR'da psikolojik sağlama iyi gelsin diye VR'a bakarken yılana basıp zehirlenerek ölmektense.
Robot tam olarak ne katıyor? Yine Wilson örneğe gidiyor dedi Marshmallow. Yine akıl sağlığını korumaktan başka bir yardımı yok gibi. İşte arada belki şarkı markı çalar. Dersince Siri, Robert Atomo, Beyaz Vesen çal.
Ya robotun şöyle faydası var. Işık, gece bir kere kesinlikle ışık olarak hani öyle bir ışığı olsa falan çok işe yarar. Şey hani yan sön, SOS bilmem ne. Ama hani onları da bir şekilde beceremediğini varsayarsak. Hani pragmadan tamamen robotu faydalı olmaktan sıyırmak için. Bence VR'dan farklı robotun arkadaşlığı. Çünkü VR'da takıyorsun, ediyorsun, çıkarıyorsun, giriyorsun, çıkıyorsun. Hani yok gözün kapalı hayatta kalma riski ni bile atlasan. Ayrı bir şey. VR, hani VR, robot AR gibi. Artırılmış gerçeklik gibi daha çok. Yani şu an o bulunduğum ada gerçekliğini eklenen bir modül. Bir yere apayrı bir yere gitmek. O apayrı yere gitmek de senin aslında adadaki, yani bu şunun gibi günümüz gençlerinde oluyor ya işte sosyal hayata, okul veya iş hayatında alışamama, başarı gösterememe veya çevresi tarafından reddedilmeden kaynaklı olarak bilgisayar oyunları dünyalarına kapanabiliyorlar. Hani bunun sebebi de tabii ki de orada tutunamadığı için ya da tutturulamadığı için hani her zaman kişinin bireysel sorumluluğu da olmuyor diyor. Bu hani çevre kaynaklı da sorumlu. Ne yapıyor o zaman? Tutunabildiği alan olan o diğer dünyada çok mutlu. O yüzden oraya bir bağımlılık başlıyor doğal olarak. Hatta diğer dünyadan kaçış başlıyor. VR bir kaçışa dönüşebilir yani. Adada hayat o kadar. Yani adadaki aslında VR benim adadaki hayatımı ne kadar geliştiriyor bir soru işareti. Sadece adadan kaçmamı sağlıyor. Ama robot benim adadaki hayatımı geliştiriyor. Oradaki konforumu arttırıyor. Oradaki mutluluğumu etkiliyor. Çünkü hala adadayım. Robotla diyalog içerisinde olduğum süre içerisinde.
Güzel. Belki şey falan yapabilir böyle. O da yine sonuçta internete bağlı olacak veya veri tabanına indirmiş olacak. Zeki bir robot olacak aslında. Bilgi birikime sahip bir robot olacak. Ve işte atıyorum yemek tarifi, ne bileyim adada ev nasıl kurulur falan gibi şeylere de yardımcı olabilir diye hayal ediyorum.
Bunları yapıyorsa o zaman yazıcı ile robot kafa kafaya gelirler.
Şey astaneti ne kadar içilmeli?
Yani bir kere her konuda bana tarif verebilecekse eğer engin bilgili Google amca gibi o bayağı faydalı canım. Bayağı faydalı. O zaman bilemiyorum. Belki yazıcı yerine tercih. Yani yazıcıyı çok zor. Çok zor. O zaman çok zor. Karar verme çok zor.
O zaman şey diyoruz. Hayal gücü artı birazcık bilgi büyüktür. Araç gereç. Çünkü yani, araç gereç yaratılabilir bir şey gibi aslında.
Evet. O da biraz benim kendi kibirim belki de. El maharetine güvendiğim için. Hayatımı eline kazandığım bir şekilde yazıcı olmadan da yazıcı üretim şeyleri üretebileceğime inanıyorum. Ama yazıcı olmadan üretebileceğim şeyleri üretebileceğime inanırken bilmediğimi bilebileceğime inanabilirim. Adı da hayatta kalmak hakkında bir eğitim almadım. O daha ulaşılamaz, daha nadir bir kaynak bilgi o konuda. Bana öyle geldi.
Ben mesela bu şey dedin ya işte yağmur yağdığında sadece havadan değil aslında yerden de gelir. Bunu her kamp atan kişi bilir dedin. Mesela bunu ben bilmiyordum. O yüzden evet, sanki 3 bit yazıcı benim için daha çözüm odaklı bir şey gibi. Çünkü çok deneme yanılmaya da müsait bir cihaz. İşte atıyorum ilk gün yere hiçbir şey yapmam. İkinci gün 3 boyutlu yazıcıyla belki o açıyı kapatabilirim gibi. Yani yere hendek açma bilgi birikimim yoktur. O kadar da zeki değilimdir. Ama 3 boyutlu yazıcıyla bir şeyler üretebilirim. Orayı biraz daha gereksiz bir yöntemle kapatırım ama kapatırım gibi bir şey diyebilirim.
Kapatman gerektiğini bilmen gerekiyor. Sorun çözümünün en büyük adımlarından biri sorunun ne olduğunu bulmak. Yani çok
bunun için de robota doğru soruyu sormak gerekiyor aslında. Yani,
o da doğru, evet. O da doğru.
Bunu sorabilmen hayal edemiyor. Orada robotun biraz daha zeki olup aslında tam bu bende. Diyebilmesi gerekiyor.
Evet yani Google'dan biraz daha önde olması lazım. Sen Google'a işte ne bileyim adada hayatta kalınca ne yapacak olsan birçok detay çıkmayacak yani sonuçta. Sen özellikle o detayı sormadığın sürede çıkmayacak.
Aynen.
O detayı sormak da bir bilgi. Yine bilmen gerekiyor. Bence burada VR'ı koteye geri sokacak şey karar mecrasında şu olurdu. Başka insanlara ulaşabiliyorsun ama konum bilgisi yok. Bu çünkü yine şu anlamda kere kaçmana yaramıyor. Çünkü ne yapacaksın? İstiyada da sığmaz. Betimleyeceksin. Anladın mı?
Yani şey olabilir. İşte atıyorum şu uçaktaydım düştü. Şundaydım şey oldu. Biraz onu takip edebilirler.
Evet tabii ama şimdi neredeyse dalgalarla vurdum. Seni ne kadar sürükledi. Kaçırıldın. Hadi bakalım daha da şey. O zaman yani şu gök hareketlerinden, yıldızlardan bir şekilde eminim ki hani oradaki insanların da yardımıyla ne diyorlar? Triangulation mı? Hani bir şekilde belki konumun hakkında bir bilgiyi onlara aktarıp nerede olduğunu öğrenmeye çabalayabilirsin ama bu hala bir mücadele olacak. Yani bir yer konum bilgisi olmadan ne bileyim VR chat'e falan soktuğunu düşünürsen. Yani hala anında kurtarmıyor yani. Çünkü insanlara nerede olduğunu söyleyemiyorsun. Hani insanlar ne yaptın? Anlatabiliyor muyum? İnsanlara inandırmak ayrı bir süreç olacak bu arada. Bize sektörünün işte hayatını anlatan yorumlar olduğunu düşünürsen. Bu yorumlarla bu arada ne kadar karşılaşıyorsun bilmiyorum ama ben mesela ilk orada bir durum sanatları izler çok bir karşılaşıyorum. Böyle biri bir adam işte bir sporcu atıyorum babası da fark ettikten sonra işte böyle çok başarılı bir dönem geçiriyor bilmem ne. Onu anlattığı videonun altında. Ha işte adam ölecek olsun diye işte çok sağ ol benim de işte babam fark ettikten sonra senin sahne çok ilham kazandı. Adam her hikayesini anlatmış o yorumda. Bunu yapan herhangi bir insana kesinlikle karşı değilim ama bunların yoğunluğu çok fazla ve arkadaşla şey konuşuyoruz. O ne kadar doğru acaba? Anlatabiliyor muyum? Yani ilk durumlarına böyle işte savaş kaldı, çıldım, şuradan geldim, bunu yaşadım, buramı şöyle yardı, buramı şöyle bitti. Bunu ciddiye almıyor bir sürü insan. Bu yorumları genelde çevren bir şey. Aynı şekilde belki de diğer çekti bir kimse ciddiye almayacak. Yani ben orada böyle adadayım, arkadaşlar size yardımcı olun falan diyeceğim. Adada hani 13 yaşında çocuklar beni tabiri caizse sallamayacaklar.
Aynen. Öyle olacaktır bence. Orada işte birkaç uzmana belki ulaşmaya çalışabilirsin. Ondan sonra da biraz belki işte bulunduğun adayı tespit edebilmek için etrafındaki şeyleri bir yerde çizmeni isteyebilirler.
Evet. Ama hep bir mücadele yani. Yine böyle taktiği olmayacak. Belki aylar sürecek yani. O ses kapalı olur bilmem ne diyemiyorum. Yıldız hareketlerinden bir konu olur. Mesela herkesin becerebileceği bir şey değil ki belki. Muhtemelen değil de yani. İnternetin insanlara ulaşsam bile aslında kurtulamıyor olabilirim. Hatta olay ilginç bir Truman Show'a dönebilir. Yani Truman Show'da Truman eski bir spoiler olmasın ama yani hani Truman Show'un ana karakteri olduğunu bilmiyor ya. Burada biliyor yani burada beni orada gerçekten yardımcı olmaya çalışan izleyen insanlar benim gerçekten orada mahsur olduğumu bir şekilde inanıyorlar diye düşünüyorum. Artık inandırmışım ben. Aylar geçiyor falan ve bulamıyorlar beni. Düşünsene yani hani orada VRChat'te böyle bulunduğum coğrafyayı yine belirleyememişiz yani dünyanın neresinde olduğunu gibi bir soru işareti belki anlatabiliyor muyum? Adalara da var yani. Avustralya'nın orada bir adada mıyım? Japonya'nın orada bir adada mıyım? Amerika'nın kıyılarında bir yerde miyim? Neredeyim? Yani hükümetten biri gelecek desen kim gelecek abi? Diyelim ki bir uluslararası kurtarma organizasyonun temsilcisi var. Ben de diğer chatle irtibata geçiyor ama çevrede de başka insanlar var falan yani. Hani bir turumun şov etkisi var orada. Sadece tek farkı ben bu şovun ana karakteri olduğumu o an içinde farkındayım. Ve yarın ölebilirim yani.
Evet.
Sansasyon olur öyle bir şey olsa. Bence böyle bir film de şimdi kesin yaparlar. Bana böyle çok cazip geldi.
Evet, biz de yapabiliriz belki bir mini dizi.
Bence burada mini güzel bir dizi yapalım. Karaya vururken yarın şeyi bozulmuş. Navigasyonu bozulmuş. Olabilir yani. Ne olmasın? Ne olsun? Ne
evet. Yani işte bir voleybol topuyla araya düşen bir adamın ilişkisi bir film olabiliyorsa VR'la da gayet güzel ortaya bir film çıkar. Ki bence genel olarak adaya düşen bir insan olsam bu üçünden biri net olarak hep bir yardımcı olur. Yani herhangi bir yere düşsem çok iyi kullanabileceğimi düşünüyorum bir yere kadar.
Tamam,
yani tabii ben çok kararsızım ama dediğim gibi 3 boyutlu yazıcı daha çekici geliyor. Çünkü iyi kötü istediğin şeyi basabiliyorsun yani. İşte orada şey erişebildiğimizi, kütüphanelere erişebildiğimizi ve tasarım yapabildiğimizi varsayıyorum. Bir bilgisayar da gerekiyor aslında bunun için. Ama internet yok ortada. Ama kütüphaneye ulaşacak kadar da internet var. Böyle bir senaryo.
Ama farklı bir sorular zaten. Adaya yazıyla düşmek de gibi
yani olabilir bence bir atıyorum işte Çin'den gelen bir 3 boyut yazıcı konteyner ki bayağı da fazla 3 boyut yazıcı olur içinde. Reality şey olsun konteyner olsun. Aynen oraya bir hemen 3D printing farm kurarak adayı 5 yıl içinde kalkındırırız yani. Yavaş yavaş oraya bir şey kurabiliriz. Benim bayağıdır aslında aklımda şey de var böyle bir kitap veya dizi senaryosu. İşte 3-4 çocuk aslında adaya düşüyor. Çocuk dediğim de böyle işte biraz daha yetişkinliğe yakın çocuklar. Bu da başımı belaya sokmayacak, linç yemeyecek yaştalar. Yavaş yavaş medeniyet kurmaya doğru giden bir senaryo aslında. Böyle işte birbirleriyle çocuk yaparak falan. Böyle bir senaryo ileride belki karşınıza gelebilir yerlerde.
Bir dakika. Birbirleri çocuk yaparak mı?
Evet.
Tamam canım. Ben bayağı yetişkin olması lazım. Senin sansasyon yaratmayı düşünüyorum.
Yani işte atıyorum 15 yaşında da sonuçta çocuk yapılabiliyor ya.
E tabi ama şimdi sen bunu
belaya
koyarsan ailelerden sonra başına beyaz olmayan şeyler ya.
Aynen öyle. O yüzden bu sadece kitap olarak kalabilir bence. Kitap olması daha sağlıklı. Ama yaşını da belirlemedim yani. Çünkü yaşta çok fazla şey değiştiriyor. Aradaki ilişki, şey ilişkisi yani insan ilişkileri anlamında gereksiz yere kavga edecekler mi, etmeyecekler mi? Bilgi birikim seviyesi nedir? Araç gereç kullanım seviyesi nedir? Ben o yüzden 15 yaşında mı olsunlar? 18 mi? Bilmiyorum tam olarak.
Ya.
Böyle bir fantezim var yani. İşte yazma bak, fantezim.
Çok tehlikeli sularda cümleler kuruyorsun. Böyle bir fantezim var falan. Bak başına şaşırsın.
Öyle. Bir sanat seni ortaya koyma fantezim var.
Şöyle bir sıkıntı var. 15 yaşında bile adaya düşseler bence zaten ilk 5 sene çocuk yapmazlar. Ha, yani çünkü çocuk yapmak için yani adaya düşmüşsün çocuk yapacaksın. Bunun için çok ciddi bir refaha ulaşman lazım.
Yani artık ama sence o ev sahipler mi yani akılları o kadar iyi çalışıyor mu? Canları sıkılacak, sevişecekler. Çocuk olacak zaten.
Doğal sonuç olarak çıkacak.
Aynen istenmeyen de olsa ortaya çıkacak bence bir yerde.
Abi kabus ya. Kaza tamam. Koşulunun şey yani oyuna en zorda başlamış hali yani.
Aynen öyle. Orada doğan bir çocuk mesela nasıl büyüyecek? İleride o da bir bu şeyin hanedanlığın bir üyesi olacak falan. Böyle biraz nerelere gidebilir bilmiyorum bu senaryo. Korkutuyor beni.
Beni de korkutuyor abi. Senaryo. Tehlikeli bir senaryo.
Ama ben sığınmalarını çok seviyorum. İşte Lost'u da çok aşırı severek izlemiştim. Sonra Robinson Crusoe'u sanırım önce mi okudum, sonra mı okudum emin değilim. Sonra bir daha okudum. Ama üzerine de hiç düşündüğümde çok böyle sık düşündüğüm bir şey değil. Senin kadar bile aslında hazır değilim yani adaya düşmeye. Sen yine bir şeyler üretiyorsun, ormanda yürüyüş yapıyorsun, kampa gidiyorsun falan. Biraz daha hazırsın bana göre. Ben hiç hazır değilim. Benim sadece full fantezi.
Valla bu tür durumlarda hiç belli olmuyor hayatımda. Tabii ki de belli bir ön bilgi ve hazırlık yapıyor. Çok önemli ama kartların eline nasıl geldiği çok önemli. Düştüğün adanın şeyinden tutmuş, işte medeniyeti yakınlığı vesaireden başka düşerken aldığı hasar miktarına kadar. Adada atlığın üçüncü adı bayağını da bekledim. O yüzden her zaman yani gerçekçi biraz. Yani sorunun gerçekçiliği askıya aldığı o fantaziden sıyrılarak baktığın zaman ön bilgi çok önemli ama en iyi hayatta kalma bilgisi olan adam bile çok basit bir şekilde hani canını kaybedebilecekken hiçbir şey bilmeyen bir insan dediğin gibi ikinci gün SOS yazdığı yerde kurtulabiliyor. Bireysel bilgi ve arka plan şartlarla buluştuğu zaman başarıya gidiyor. Bazen şartlar çok daha üstün çıkabiliyor. O yüzden bence kendi şansını da o kadar çöpe atma.
Bakalım belki bir gün deneme şansın olur.
Olmasın abi ya. Ne oluyor? Adaya mı düşmek istiyorsun? Sen bayağı bu işi seviyorsun ha. Bunu dediğine göre sen istiyorsun yani. Hani bir adaya düşsen de şöyle Survivor, Lost.
Yani bir şey biraz daha böyle kurtulacağıma inandığım şartlarda düşmek istedim. Kurtulacağıma inandığım derken düştüğümde inanmasam da şu an inanayım yani. Böyle biraz o rahatlıkla düşmek istiyorum. Biraz daha oyun gibi görmek istiyorum ben o düşme olayını.
Kesin vardır. Kadar... Başlıyorsana hayatta kalma kampı falan, Survivor, Lost, Telezone programı bir şeyler bul hemen başlıyor.
Olabilir bu arada bir bakayım. Varsa UFOcast'ı onların sponsorluğunda yaparız.
Aynen aynen.
İşte oraya birkaç 3 boyutlu yazı da satarım ben. Bayağı iyi.
Bak diyorum ama sana VR, GPS bozuklu VR'la bu şey senaryo çok tutar. Çok kaliteli senaryo. Günümüz toplum eleştirisi de yaparsın orada. Çünkü VR'da insanların verdiği tepkilere göre.
Geçen çıkan film neydi? Göktaşı geliyor inanmıyorlar falan. Don't Look Up. İzledin mi onu?
Yok hayır henüz izlemedim.
Evet şey teşekkür ederim.
Hadi ya.
Nasıl ya? Bu kadar uzak olabilir misin sosyal medyadan? Genel olarak medyadan aslında yani. Çünkü şey film şey anlatıyor işte. Spoiler vermek de istemem ama göktaşı geliyor ve insanlar bunu inandırmaya çalışıyorlar. Film bunun üzerine kurulu.
Ama günümüz medyasında nasıl bunun zor olduğunu öğrenmiş oluyorsun değil
mi? Aynen günümüz medyası artık günümüz insanlığında nasıl engeller var, nasıl tepkiler geliyor falan birazcık bunu görmüş oluyorsun.
Buradaki büyük ironinin farkında mısın peki?
Nasıl bir ironi?
Nasıl olur ya bu kadar medyadan kopmuş olamazsın deyip anlatırken bahsettiğim filmin medyanın nasıl insanları düşen meteora bile inanmamayı sağlayabilecek bir alet olduğunu da altına çizmiş olman sence de medyadan bu kadar uzak olmamı sağlıklı bir tercih haline getirmiyor mu?
Evet kesinlikle getiriyor.
En azından meteor düşerse DiCaprio'nun evet. Filmine bakmaktansa yukarı bakacağım için meteoru görmüş olurum.
Evet. Ama biz kopmadıysak medyada sen de kopmayacaksın.
Evet aynen.
Ya da birlikte kopalım.
Farklı evet. Bunların insanları gerçekten şaşırtıyor. Aynı şeyde dediğin gibi nasıl ya sen işte dijital sanatçı değilsin. Biraz şey, yüksek dozlu aldığım için zaten mesleki olarak tavlanmış oluyorsun yani ilgin kalmıyor. Hani mesela boş kaldığımda telefonu çıkarıp Instagram'a bakmam, anlatabiliyor muyum? Mesleki olarak zaten sürekli bir ekrana bakıyorum, sürekli bir içerik üretiyorum, sürekli bir şey tasarlıyorum, sürekli bir görsel değil. Hani boş kaldığımda ekrana bakmamak benim için daha keyifli bir şey. Yani benim çoğu insanın procrastination'ı, vakit öldürme biçimi ekrana bakmak değil mi? Benim için öyle değil. Benim için vakit öldürme biçimi ekrana bakmamak. Ben ekrana bakmıyorsam vakit öldürüyor oluyorum. O yüzden ekrana bakmamak benim için daha kıymetli oluyor. Doğal olarak bakış açıları değişmiş oluyor.
Bu bölümü bitirirken gençlere tavsiye verelim. Nasıl vakit öldürüyorsun sen?
Ben mi?
Evet. Ekrana bakmayarak başka ne yapabiliriz tam olarak? Ben Zenet'in bir terbi olarak bilmiyorum böyle bir şey. Kitap mı okuyayım yani?
Ya bu çok basit bir şey tabii ama ortam çok önemli. Bir kere iki faktör var. Tek başına yapabileceğin şeyler. Tek başına ölü doğayla yani cansız objeler vesaireyle. Bir de canlılarla yapabileceğin şeyler. Mesela eğer bir çalışma alanındaysam gerek bir yere misafir olarak şimdi kurulmuşumdur işte tabletimle şeyimle.
evime, gerek kendi atölyemdeyimdir, gerek ailemle yaşadığım evimdeyimdir. Kesinlikle ayağa kalkıp gidip birileriyle sohbet ederim. Salça olurum yani, o dalga geçerim. Bir şekilde irtibat kurarım. Eğer çevremde bir canlı hayvan bir şey varsa onu severim, onunla uğraşırım. Ama velev ki bunlar yok. Yani herhangi bir canlı mevcut değil. Sosyalleşip bir şekilde etkileşebileceğim, sevebileceğim bir ev hayvanı veya çevre. Ve o zaman da tabii ki de şeye geçmiş oluyor. Fiziki bir şeyler yapmak. İşte tamir edilecek ne var? Ha şunu şurasını kurcalayayım. Ya işte şurada çok rahat değildim. Bir şeyleri çözeyim. Çok sıkıldım. Tek başına oynayan kağıt oyunu al. Onu yap, bunu yap. Bir şeyler çiz. Fiziki yapacak çok şey oluyor tabii. O yine mesleğin bana sağladığı bir şey. Eskiz, at, çizim yap, gözlemle. Ama gözlemin bence mesleki olduğunu düşünmüyorum. Önerim şu olur insanlara. Tuvalette neden güzel fikirler tuvalette geliyor diye bir gırgır sohbet olmuştu bu geçtiğimiz hafta bir arkadaşla. Bunun sebebinin şu olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şey yapmayıp sadece oturup düşündüğümüz dakika sayısı çok az bir gün içinde. Yani düşünmenin yanında muhakkak başka bir şey var. Çalışırken düşünmek, yürürken düşünmek, araba sürürken düşünmek, otobüsteyken düşünmek, atıyorum ne bileyim işte tuvaletteyken düşünmek, müzik dinlerken düşünmek, sadece oturup düşünmek hiçbir şey olmadan hani garnitür olarak yapılan bir eylem değil. Ama bence çok faydalı. Gerçekten hiçbir şey bulamıyorsan sadece otur ve düşün. Neyi düşünürsen düşün. Ne istiyorsan düşün. Ama düşün. Telefonlar bunu bizden aldı. Genel olarak gün akışı aldı. Telefon değil. Ama bence çok kıymetli bir şey.
Evet. Ben de bunu başaramıyorum yani. Sadece oturup düşünmek diye bir şey. Tuvalette telefon var. Düşünüyorum zaten. Müzik dinlerken neyse bu muhabbet bir yere gitmeyecek, ben tıkandım şu an.
O gitmez olur mu ya? Bak ben tek bir ekle daha bulunayım. Hiç merak eden insan varsa odaklanma konusunda şunu deneyebilir. Bir müzik orucu denemesini isterim herhangi bir gençten. Çünkü günümüzde müzik çok ciddi bir bağımlılık haline geldi. Yani odaklanmak aslında psikolojik özellikleri de insanların aynı fiziki özellikleri gibi egzersiz, esneme ve bakım gerektiriyor, geliştirme gerektiriyor. Bu özelliklerden biri de odaklanmak. Odaklanma kaslarımız çok zayıf şu an. Çünkü sürekli çok atölyede ve başka çalışma ortamında şunu çok duyuyorum. Müzik olmadan ben çalışamıyorum. Müzik çok güzel bir şey. Doğru kullandığın zaman gerçekten hani çalışma verimini, odağını, yaratıcılığını, ilham bulma hızını, her şeyi çok yükseltiyorsun. Orada egzersizde, düşünsel ya da el kabiliyette, her şeyde. Ama bunun destek olmaktan değnek olmaya geçmesi günümüzde gerçekleşmiş bir şey. Yani bir hafta müzik dinlemeden yaşayabilir misin dediğimde çoğu insan yapamam diyor. Bu ciddi bir zayıflık gösteriyor yani şey olarak.
Ben yaparım. Hatta bunu şeyi de seninle konuştuk diye hatırlıyorum. Kadıköy'den Göztepe'ye doğru arabayla mesafe kat ederken, dairemizde evet, de bu büyük mutfaklarından ondan gelirken bundan konuştuk ve ben şey demiştim, işte ben müzik kültürüm çok kötü. Çünkü genel olarak ben çalışırken de müzik dinlemiyorum. Ya da şey düşünmek istediğimde de müzik beni meşgul ediyor. O yüzden genelde müzik benim hayatımın bir parçası değil. Çok nadiren dinler demiştim. Sen de şey demiştin. Boş zamanlarını ya da ne deniyor ona işte ya, böyle bir şeye odaklanmak istemediğin zamanını genel olarak düşünmeye odaklandığın için müzik arka planda. İnsanlar müziği birkaç işlemde evet, sonra kullanıyor gibi bir testi bulmuştu. Şu an da aynı şeyi aslında söylüyorsun. Ama ben galiba son zamanlarda biraz daha müzik dinlemeye alıştım. O yüzden bir farkındalık iyi oldu. Dinlemeyeceğim ben.
Şu bile altı çizilebilir bir nokta. İnsanlar kafaları karışık olduğunda odaklanmakta zorluk çektiklerinde, yani akılları yapmaları ve odaklanmaları gereken şey değil, başka şeylere kaçtığı zaman, yok işte kız arkadaşım bana niye bunu dedi, ailemle şunu tartıştık, hani anlatabiliyor muyum? Odağını dağıtan unsurları susturmak için odak kasları diyelim, odak kabiliyetini kullanmaktansa yüksek sesli müzik dinleyerek, kelimenin anlamıyla iç sesini aklındaki sesinden daha yüksek sesli müzik dinleyerek susturup odaklanmayı elde ediyor. Bu ciddi bir şey. Çok yani yüksek sesli müzik dinlemenin sesin yükselme anlarını gözlemlediğin zaman insanlarda böyle bir şey ben deneyimledim. Böyle bir şey olduğunu düşünüyorum gözlemlerinden. Bir anda bir bağımlılık olmuş diyor. Faydalı çünkü bazen ne kadar odaklı olursan olmuyor yani. Anlatabiliyor muyum? Olmuyor. Tartışmış oluyorsun biriyle ya da birini çok özlü bir şekilde odaklanamıyorsun diye. O zaman basıyorsun müziği. Çok iyi. Hani gerektiği anda kullanıldığında harika bir çözüm. Ama her gün, her dakika, her yerde, her saniye aralıksız. İşte o zaman odak kasları çöküyor.
Senin başka söylemek istediğin bir şey yoksa müzik orucunu tavsiye ederek kapatmış oluyoruz. Podcast orucuna hayır. Podcast dinleyin her zaman. Ama müziğe o kadar da gerek yok gibi dinliyoruz. Çok teşekkürler Sarp. Böyle ilk bu konseptin ilk bölümüne katıldın. Diğer bölümler, ilerleyen bölümler çok daha güzel olacak. Çünkü maalesef bu giriş bölümü belki seni ileride tekrar alırız. Daha iyi bir halde tekrar ağırlamak için. Gelecek sohbetlerin İkinci bölümü, konseptin ilk bölümü burada tamamlıyoruz. Umarım güzel olmuştur herkes adına, senin adına da Sarp. Tekrar teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Sesime iyi bile geldi diyebilirim.
Aynen, bir sesin düzeldi. İncelli gibi biraz daha.
Evet, o erkekli kabalığını.
Evet. Zaten böyle bazen cızırtı geldi, bazen uzaklaştın mikrofondan, bazen yaklaştın. Başta sesin çok kalındı, sonra inceldi falan. Biraz bölümde devamlılık sıfır diyebilirim.
tam istediğin şartları elde ettik.
Aynen, çok doğal.
Duaların kabul oldu yani. Daha doğal olamaz yani.
Issız adaya düşsem yanıma alacağım şey bir podcast mikrofonudur. Ama yine böyle bunların da dalgalı çekmek isterim.
Bölümün başındaki insanla bölümün sonundaki insanın aynı olduğu bile şaibeli bir podcast oldu. Öyle yani.
O zaman görüşmek üzere diyorum.